Bye bye Türkçe.
Ayrım 36.
Amerika Birleşik Devletleri'nde elitin gittiği seçkin üniversitelerin dışındaki diğer üniversitelerde ilk birkaç senede doğru dürüst eğitim olmaz. İşleri güçleri sabahtan akşama bira içsinler, sabaha kadar partiler, bir sürü yozluk yapsınlar. Aklınıza gelebilecek her rezilliği yaparlar. Yani üniversitelerinde çoğunda ilk birkaç sene bir ciddiyet yoktur. Toplum bile bunu kabullenmiş. Peki neden bir sürü insan Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü eğitim görmek istiyor? Hele son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doktora öğrencilerinin çoğu yabancı. Genellikle Çinliler, Hintliler, Asya kökenliler. Bu öğrenciler çok da çalışkan oluyor. Şimdi doktoraya geldin mi iş değişir. Orada ciddiyet başlar. Orası ciddi ve dünyada en iyisi. Öbür tarafları dünyada en berbatı. Ama iş doktoraya geldi mi o zaman çok iyi. Doktora 4 sene daha ders okumak değildir. Hatta en iyilerde ders bile alınmaz. Çünkü bir iş yaparak ve araştırılarak öğrenilir. Bir konuyu araştırmaya başlarsın, yenilikler bulmaya çabalarsın, bunu yaparken eksiklerini öğrenirsin. Gerçek öğrenme budur, gerisi palavra. Televizyon seyreder gibi eğitim olmaz. Konuyla sen uğraşacaksın ki o bilgi beynine mal olacak. Doktorada iş ciddileşiyor çünkü yaparak öğrenme burada başlıyor. Aslında en iyi eğitim biçimi, gerçi yaygın olarak mümkün olmuyor ama usta çırak usulüdür. Nitekim doktorada bu usul geçerli. Usta yanına çırağını alır, yetiştirir. Çırak, ustanın yanında yapa yapa öğrenir. İşte batıya, 12. yüzyılda bizden geçen bu doktora düzeni de bir usta çırak yöntemidir. Türkiye'ye kesin dönüş yaptınız. Nasıl bir eğitim sistemiyle, bilim hayatıyla karşılaştınız? Bizim üniversitelerimizde genellikle sabah 9-10'da gelinir. 17'de mesai biter, memur gibi. Derslere girilecek, toplantılar olacak vesaire. Arada bir de araştırma yapılacak, mesai bitene kadar. Aslında asgari günde 12 saat sırf araştırmayla uğraşmadan ciddi bir yaratım olmaz. Hatta 12 saat de yetmez. Günde 18 saat çalışıyorsan, cumartesi pazar dahil, o zaman bir yaratım olur. Yoksa sıradan ve göstermelik işler olur. Kendini kaptıracaksın. Kimse sana 18 saat çalış demeyecek. Ama sen bırakmayacaksın. Yemeği uykuyu unutacaksın. Bir merak, bir ateş kapılıp gideceksin. Zeka da böyle gelişir. Çalışmadan zeka olmaz. Merak ve ateş olmazsa zeka bir işe yaramaz. Para peşinde koşarak yaratım olmaz. Sıradan bir adam olursun. Bizde üniversitedeki çeşitli dallara nasıl öğrenci giriyor? Çocuğa hangi dalda okuduğunu soruyoruz. Coğrafya diyor. İlginç. Nereden aklına geldi diyoruz. Diyor ki istediğim bölümü kazanamadım. Onun için coğrafyaya girdim. Öte yandan Avrupa'da, Japonya'da en üstün öğrenciler matematiğe, fiziğe girer. Bizde ise genellikle hiçbir yere puan tutturamayanlar matematiğe, fiziğe giriyor. Aklında doktor, hariciyeci olmak var ama matematiğe puan tutturmuş. Şimdi bu öğrenciden matematikçi çıkar mı? Çoğu öğrenci hiç ilgilenmediği, aklına bile gelmeyen dallarda üniversite okuyor. Böyle bir sistemden hayır gelmez. Sorun üniversiteye giriş sisteminde mi, ilkokul, ortaokuldan itibaren taşınan aksaklıklar yok mu? Aslında büyük sorun üniversiteden önce başlıyor. Temel eğitimde 50'lere kadar oldukça düzgün bir eğitim sistemi varken sonra giderek bozuldu. Hem de kökünden bozdular. Orta öğretim bozuk olursa istediğin kadar üniversiteyi düzelt. Hiçbir şey olmaz. Orta öğretimin amacı nedir? Bir kere eğitim insanın hem kendisi için hem toplumu için değer yaratacak düzeye gelmesini sağlamaktır. İkinci bir tarihi akışın içindeyiz, bilgi biriktirerek ilerliyor. İnsanlığın geçmiş yaratımları, bir de insanın kendi kültüründen aldıkları var. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde fakir de zengin de mutsuz. Gözler ya donuk ya da katil gibi bakıyor. Türkiye'de hala insanlar arası iletişim bitmemiş. Ahbabınla, komşunla konuşabiliyorsun. Yüzün gülüyor. Zenginlik sadece cebindeki dolarla ölçülmez. Türkiye'deki insanın geliri daha azdır ama sözünü ettiğim türden etkenleri de zenginlik kavramına katarsan buradaki birçok insanın yaşam düzeyi kokuşmuş, batı insanının yaşam düzeyinden daha yüksek bence. Bu açıdan eğitimin en önemli amaçlarından biri de insanın ve toplumun geçmişi ve geleceği arasında bir köprü kurmaktır. Şimdi bizde bu zayıfladı. Eğitim, geçmiş ile ilişkiyi tamamıyla kesip atmak. Onun yerine öğrencinin beynine yabancı bir kültürü doldurup adeta başka bir toplumun insanı haline sokmak anlayışıyla yapılır oldu. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldınız ama yabancı dilde eğitime çok karşı olduğunuz biliniyor. Bugünse tam karşı bir gidiş var. Ülkede yabancı dilde eğitim yapan okullar çoğalıyor. Türkiye'nin son 40 yıllık eğitim düzenine baktığımda bir tek amaç görüyorum. Herkes İngilizce konuşsun. Türkçeyi unutsun. Başka hiçbir davaları yok. Bir karar verilmiş, gidiş o gidiş. Niye böyle olmuş? Toplumları sömürgeleştirmek istiyorsan en iyi yol dilini ve kültürünü unutturmaktır. İngilizler bu yöntemi İrlanda'da hayata geçirdiler. İngiltere gidiyor, 30 sene kadar önce İrlanda'yı işgal ediyor. İrlanda'nın Anglo-Saksonlardan çok daha eski bir kültürü ve dili var. Filozofları, şairleri, hukuk sistemleri var. O dönem İrlanda'da ozanlar çok önemliymiş. Bütün eğitim işlerini ozanlar idare edermiş. İstilacı İngilizlerin ilk yaptığı iş bütün ozanları toplayıp kafalarını kesmek. Yapmadıkları barbarlık ve hunharlık kalmıyor. Fakat yine de insanları İrlandalılıklarından vazgeçiremiyorlar. Bunun üzerine 20. yüzyıla gelinirken bunu nasıl yapacaklarını düşünüyorlar. Başında valimiz var. Gık diyenin kafasını kesiyoruz. Ama hala bu adamlar İrlandalı olmaktan vazgeçmiyor. Ne yapacağız? Sonunda şu sonuca varıyorlar. Bunların dili olduğu müddetçe İrlandalı olmaktan vazgeçmezler. Kültürlerinden kopmazlar. İngiliz valisi 1890'da bir emir çıkarıyor. Yüksek Eğitim Kurulu diye bir kurul oluşturuyorlar. İçinde İngiliz yöneticiler ve kendi yardakçıları var. Kurul bir karar alıyor. Bugünden itibaren ilk, orta, lise, üniversite bütün okullarda eğitim dili İngilizce olacaktır. Bu uygulamanın sonucunda nüfusun %90'ı İrlanda dili konuşurken iki nesil sonra bu oran %30'a düşüyor. Bunun üzerine ülkesini seven İrlandalı aydınlar bir takım gizli dernekler kuruyorlar. Semtlerde İrlanda dilini öğrettikleri kurslar açıyorlar. Millet işinden çıktıktan sonra kendi ana dilini yeniden öğreniyor. Bunun yarattığı bilinçlenme sonunda 1920'lerin başında sanıyorum bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu ve ilk yaptıkları iş ise resmi dillerini tekrar İrlandaca yapmak oldu. Şimdi hala bu İngilizce belasından ve toplum içinde yarattığı ikiliklerden kurtulmaya uğraşıyorlar. Bu ibret verici bir örnektir. Misyoner okulları Kurtuluş Savaşı'nda 5. kol. Cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı dil eğitimine nasıl bakılmış? Biliyorsunuz Atatürk'ün üzerinde en çok durduğu konu dil ve eğitim meselesiydi. Osmanlı'nın son zamanlarında İngiliz işbirlikçiliği, Amerikan mandacılığı peşinde koşanlar var biliyorsunuz. Bunlar nasıl çoğaldı? Misyoner okullarının büyük rolü vardır. Önce sadece azınlıkları eğitmek bahanesiyle başlamışlar. Sonra bizim zengin çocuklara da özenip gitmişler. Halide Edip de oralardandır. Ve misyoner eğitim yayılmış. Her taraftan misyoner okulları peyda olmuş. Harput'ta, Merzifon'da, akla gelmeyecek yerlerde Amerikan kolejleri. Kurtuluş Savaşı'nda bu okullar 5. kol faaliyetlerini yürütmüşler. Kendi vatanlarının aleyhine Atatürk bunun farkında. Bütün bu okulları kapatmak istiyor. Çoğunu kapatıyor. Ama Robert Kolej, Saint Joseph gibi birkaç tanesi gibi batılı devletleri Lozan'da diretiyorlar. Bu konuda taviz vermiyorlar. Bu okullar kalacak yoksa İstiklal Savaşı'na yeniden başlarsınız diyorlar. Hükümet bu okulları kapatamıyor. Nedense Türkiye'de bunların misyoner okulu olduğu lafı hiç edilmez. Bunlar Robert Kolej, Saint Joseph Düpedüz misyoner okuludur. Daha 6 ay önce televizyon seyrediyorum. Misyoner teşkilatlarının başkanları konuşuyor. Dünya çapında yaptıklarından söz ediyorlar. Diyorlar ki, Türkiye'de Lübnan'da açtığımız okullarla işte Robert Kolej, Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi vesaire öğrencileri belki Hristiyan yapamadık ama kafalarını kendimize göre değiştirdik. öyle övünüyorlar. Daha 6 ay evvel. Atatürk kapatamamış ama iyice sınırlamış. Atatürk bu okulları kapatamayınca bu sefer 1930'larda Türk Eğitim Derneği'ni kuruyor. Bu derneği bir özel okulaştırıyor. Ankara Yenişehir Lisesi. Amacı şu, yabancı dile heveslenen olursa misyoner okuluna gitmesin, buraya gelsin. Çünkü bu okulda Batı'nın bilimi, çağdaşlığı öğretilecek. Ama Türk kültürü içinde. Yani eğitim tamamıyla Türkçe olacak, yabancı dile ise ayrıca özel derslerle öğretilecek. Zaten dünyanın her tarafındaki yöntem de budur. Ben de bu okula gittim. Çok iyi bir eğitim aldık. Matematiği, fiziği, kimyayı aldığım eğitimle Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Amerika'nın en iyi üniversitelerinde 3 sene atladım. Şimdi her şeyi İngilizce okuyan, Amerikan özentiliğiyle yetiştirilen kişiler gitsinler de Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 sene birden atlasınlar. Var mı bir tane? Olamaz. Atatürk ayrıca bir de kanun çıkartmış. Misyoner okulları genişletilemez, ekler yapılamaz, hatta çatısını tamir etmek istese devletten özen izin alması gerekmektedir. Kapatamamış ama iyice sınırlıyor. Ünlü kimyacıyı İngilizce bilmediği için kızağa çektiler. 1950'lere kadar böyle gelindi. Tam liseyi bitireceğiz, bize dediler ki okul iflas edecek, gelecek sene başınızın çaresine bakın. Yaz bitti, okul hala var mı diye geldik. Okul var ama ondan fazla İngiliz ve Amerikan öğretmen gelmiş. Sorduk, okul iflas ediyordu. Peki bu öğretmenler nereden bulundu? Kafamıza takılmıştı, gık yok. Sonra bir laf çıktı. Gelecek sene burası kolej olacak, Robert Koleji gibi. Bugün herkes normal bulur. Zaten bütün okullar böyle olmuş. O zaman İngilizce eğitim yapan bir tek Türk okulu yok. Böyle bir şey düşünülmüyor bile. Bu yüzden çok yadırgadık bu söylentiyi. Atatürk'ün tam ters amaçla kurduğu okulu kolej yapıyorlar. Bir de gelen hocalar derslerde Hristiyanlık propagandası yapmaz mı? Biz de isyan çıkardık okulda. 1-2 tanesini kovaladık. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim, okudum, 26 yaşında profesör oldum, geldim. Eski okulumu ziyaret ediyorum. Bir kimya hocamız vardı. Fazıl Bey, çok güçlü bir kimyacıydı. Üniversite düzeyinde ders verirdi. Baktım Fazıl Bey hala orada. Hocam, bize kıyasla şimdiki öğrencileri nasıl buluyorsunuz diye sordum. Evladım, bana artık kimya dersi verdirmiyorlar ki dedi. Ben Fransızca bilirim, İngilizce bilmem. Fazıl Bey büyük bir kimya hocası. Buna rağmen ona kimya dersi verdirmiyorlar. İngilizce bilmiyor diye. Sonra gittim bir kimya sınıfına girdim. Bir master öğrencisi doğru dürüst ne kimyadan ne İngilizceden anlıyor. Türk çocuklarına tarzanca kimya anlatmaya çalışıyor. Şimdi ne olur eğitim bu durumda? İngilizcenin evrensel olduğu yutturmaca. Sonra bir de gördük ki böyle okulların sayısı neredeyse 100'leri bulmuş. Anadolu liseleri vesaire almış yürümüş. Kamuoyuna öyle yayılmış ki herkesin aklı fikri İngilizce öğrenmek, yabancı okula gitmek. Korkunç bir sömürgecilik yöntemidir. Bu tarihte eşi az görülmüş, işte İrlanda'da görülmüş ama adamlar hemen uyanmış, korkunç bir sömürgecilik oyunudur. Çok tehlikelidir. Dil giderse gönül dediğimiz, ciğer dediğimiz şey de gider. Haysiyet de gider. Böylece tam sömürge kafalı insanlar yetişir. Millete birkaç şey yutturmuşlar. İngilizce evrensel dildir. Herkesin İngilizce bilmesi gerek demişler. Yok öyle bir şey. Bu Amerikalıların ve İngilizlerin bilinçli bir şekilde yaymaya çalıştıkları bir uydurma. Herkes kendi dilini geliştirmeye çabalarken bizim ayarlı çevre hala İngilizce evrenseldir, başka hiçbir dil kalmayacak teraneleri anlatıyor. Gerçek böyle değil, tam tersi. İnsan ancak kendi dilinde bilim yapabilir. İkinci yutturmaca, bilimin teknolojisinin ancak İngilizce bilerek geliştirileceği. Bu da büyük yalan. Bir insan ancak kendi dilinde bilim yapabilir. Düşünün ki fiziğin çok karışık bir kuramı, örneğin görelilik ya da kuantum kuramı. Bu kuramları en iyi bildiğin dilde oku, anlayıncaya kadar canın çıkar. Şimdi bu kuramları öğreneceksin, Yoksa bu dilde bu sözcük neydi onu mu anlayacaksın? Dünyanın hiçbir yerinde hem yabancı dili hem de belli bir konuyu aynı anda yabancı dille öğretim yaparak öğreteceksin diye hiçbir usul yoktur. Bu iki sömürge ülke hariç. Bu çok büyük bir oyundur. Batılıların bu ülkenin geleceğini karartmak için pazarladığı dehşetli bir oyundur. Ne yazık ki son sürat ilerliyor. Millet bir yarışa sokulmuş, İngilizce eğitim yapan okullara gitmek için.
Ayrım sonu.